Ayrım 10.
Ey saygıdeğer ve aziz hemşehrilerim, çok muhterem ve civan mert yurttaşlar, iki çift sözü var bu Murteza'nın size ki dinleyesiniz, alasınız hisse. Sağdan soldan katılanlarla kalabalık hemen birkaç yüze çıkıvermişti. Şimdiye kadar çeşitli partilerin çeşitli konuşmacılarını sırasına göre yağmur, sırasına göre ayaz ya da kızgın güneş altında gene sırasına göre saatlerce dinledikleri olmuştu. Ama bir mahalle bekçisinin partili konuşmacılar gibi bir hevese kapıldığına ne tanık olmuşlar ne de olanlardan işitmişlerdi. Onun için merakla sokulmuşlardı. Üstelik avukat katibi iri kıyım pehlivan yapılı adam da ciddi ciddi "Susun, dinleyin bakalım" diyordu. Birçoğuna göre neyi dinleyeceklerdi? Fiyatların boyuna artış nedenlerini mi? Açık yakalı biri "Aman" dedi, "neyi dinleyeceğim yahu?" Arkadaşını kolundan çekti. "Boş ver tıraşa, basıp gidelim." Avukat katibi kızdı adamın iri iri söylenmesine. "Gideceksen bas git" dedi. "Eşeğin aklına ne diye karpuz kabuğu düşürüyorsun?" Açık yakalı da ukalanın biriydi. Lafı uzattı. "Sana ne?" Derken karşılıklı bir çekişmedir başladı. "Ne demek bana ne? Sana ne demek ki olur mu? Düpedis sana ne?" Avukat katibi "Ukala" dedi. Açık yakalı da hayli mürekkep yalamışlardandı. "O kelimenin lugavi manasını biliyor musun? Lise bitirme sınavlarına hazırlandığı için kelimeler üzerinde kendini hayli hazırlıklı sanan avukat katibi alındı. "Beni imtihan mı ediyorsun?" "Gerekirse evet." "Ya yoğurt, bana bak." "Bakıyorum." "İyi bak ama." "Gözlerim çok kuvvetlidir. İyi bakar, iyi görürüm." "Bakıyorum sen de cehaletten başka bir şey göremiyorum." "Onun için seni değil, senin efendilerini, beylerini, beyefendilerini bile imtihan edecek müktesebat-ı ilmiyeye sahibim." Müktesebat-ı ilmiye, bilimsel birikim. Avukat katibi karşısındakini hayli sıkı bulmuştu. Ama o da Murtaza gibi bir başka ruh hali içinde olduğundan kolay kolay pes edeceklerden değildi. "Benim aynı şeylere sahip olmadığımı mı ne biliyorsun?" Laf uzadıkça uzuyordu. Murtaza ise çöp bidonunun üzerinde sanki unutulmuştu. Onun bulunduğu yerde ise kimse kalabalığın dikkatini kendi üzerine çekemezdi. Çekmişlerdi oysa. Kalabalık tartışan iki kişinin çevresine kaymış, an be an genişliyordu. Top gibi gürledi. "Ey saygıdeğer ve civan mert vatandaşlarım!" Tartışanlar tartışmalarını unutup çöp bidonu üzerindeki Murtaza'ya baktılar. Hatta öylesine tuhaf bir durum oldu ki açık yakalı ukala şaşkınlıkla kendini tutamadı. Az önce dişe diş tartıştığı avukat katibine sordu. "Sanki unutmuştuk, kim bu be?" Avukat katibi hayli sıkı bulduğu adamdan böylesine dostça herhangi bir bilimsel tartışmada yenilgiden kurtulduğuna sevinerek o sıralarda çalışmakta olduğu psikolojinin de yardımıyla bekçinin psikopatolojisi üzerinde açıklama yaptı. "Aslında tatlı manyak. Belki de dehşetli bir megaloman. Ben de az önce tekerine taş koymak istedimse de baktım herif enteresan. Sakalının altına giriverdim." "Yani siyasi partilerden birinin davulunu çalmıyor ha?" Yo, hayır. Zaten bir tek siyasi partiden başka. Doğru. Dikkatle dinlersek faydalanırız mı dersin?" "Demem. Sadece eğleniriz." "Bravo." Murtaza sözlerinin ardını getirmeye başlamıştı. "Sizlere şu çöp bidonun üstünden hitap eden bu Murtaza anlatmak ister Bekaya'dan askere nasıl gittiğini." Başka avukat katibiyle açık yakalının alkışları birkaç yüz kişinin alkışı patladı. Alışkanlık da olacak halk arasından haykırmalar oldu. "Yaşa, var ol." Murtaza da geri kalmadı. "Allah sizi de benim başımdan eksik etmesin. Siz de yaşayın, ben de yaşayayım. Hep yaşayalım aziz vatandaşlarım." Yeni bir alkış fırtınası, ardından yeni şahlanışlar. "Seni doğuran ana çok yaşasın." Annesinin çoktan ölmüş olmasına aldırış etmeyen Murtaza, "Sizi doğuran analar da yaşasın. Hepimizin anası yaşasın." Kalın bir ses. "Ya ölenler?" Murtaza, Ölenlere rahmet diye bağırdı. Herkesin, daha doğrusu kalabalık içinden pek çoğunun rahmetli anısını hatırlayarak içi kabardı. İçlerinde ağlayanlar, hatta hıçkıranlar oldu. Ağıt ve hıçkırık ise bulaşıcıydı. Anası hayattakilerden pek çoğunun babaları ölmüştü. Onlar da babalarını hatırlayarak ağıt ve hıçkırık faslına katıldılar. Anaları, babaları sağ olanlar da ölü kardeşlerini, amca, dayı, hala, teyze ya da dedelerini hatırlayarak başlamışlardı ağlamaya. Velhasıl birkaç yüzden çıkıp neredeyse birkaç bine varan kalabalık sanki ünlü ağlama duvarı dibinde hep birlikte ağlaşıyordu. Yine kendini ilk toplayan Murtaza oldu. Hıçkırıklar arasında başladı. Saygıdeğer vatandaşlarım. Gözyaşı dökmekte olanların yeni bir alkışı. Murtaza alkışların dinmesini bekledi. Sonra yeni baştan aldı. Çok saygıdeğer vatandaşlarım. Anaları ölenlerin analarına, babaları ölenlerin babalarına rahmet. Gücünün yettiğince bağırmıştı ya, eksik söylemişti galiba. Kardeşleri, teyzeleri, dayı, halaları ölenlerin ölülerine rahmet yok muydu? Bütün ölülerinize rahmet. Yeniden alkış. Alkış. Ama unutmuştu bu kalabalığa ne söyleyeceğini. Hay aksi şeytan. Az önce ne güzel aklına gelmişti de şimdi tam sırasında kaçıvermişti. Rastgele bir şeyler patırdatmaya başladı. Hepimizin ölüleri rahmetten aldı pay şükür. Yaşasın yüce Türk milleti. Alkış daha da güçlü oldu ve dakikalarca sürdü. Bu süre içinde gene düşünmeye başladı. Başladı ama hayır, aklına gelmiyor, gelmiyordu. Bereket, avukat katibi imdada yetişerek, "Üstadım, Bekaya'dan gittiğiniz askerliği, askerlik anılarınızı lütfedecektiniz." deyince aklı başına geldi. "Tamam, tamamdı yahu." Birden tavına gelivermenin rahatlığı içinde şiştiği, dik yakası içindeki boynunu sağa sola hindi gibi döndürdü. Kalabalığı gözden geçirdi. Ah şimdi karısı, ona bir türlü bir kola hası Hasan Bey doğuramayan pasaklı karısı olmalıydı da görmeliydi kocasını. Herkes Murtaza'ya karşı böyleydi de o saçı uzun aklı kısa. Hayır, yeni bir işe girince, çok zor vazifeler aldığını duyunca şüphesiz kurs görmediği ve damarlarında Hasan Bey'in kanının dolaşmadığından o büyük vazifesinin şanı şerefiyle yetinmez, sonunda soğuk soğuk sorardı. Abe maaş kaç? Tepesi attı. Tepesi atınca da askere Bekaya'dan gidişinin hikayesini gene unuttu. Karısına öyle sinirlenmişti ki öfkeden dişlerini yiyecekti neredeyse. Şu koskoca kalabalık Murtaza'yı alkışlıyordu. Karısını değil. Eşekliğin yok idi alemi. Herkesin çılgıncasına alkışladığı adama sorulmaz idi. Abe maaş kaç. Avukat katibi gene fısıldadı. Bekaya'dan askere gittiğimizi. Ateş saçan gözleriyle bir an avukat katibine baktı. Hayır dedi. Unutmadım. Ve lakin aklıma geldi evdeki karım. İşin rengi birden değişmişti. Kalabalıkta bir kaynaşma oldu. Evlerdeki karılar hatırlanmıştı. Yeni evliler, yani henüz karılarına aşık durumdakiler evdeki karılarını tatlı tatlı düşünürlerken, cicim aylarının duyuları yılların ardında çocuk hatta torun sesleriyle kaybolmuş olanlarsa evdekileri asık suratlarla hatırlayarak burada da mı, sırası mı gibilerden düşünerek bozuldular. Bu arada dinleyiciler içindeki kadınlar da kulaklarını dört açmış, antenlerini germişlerdi. Evdeki karılardan acaba nasıl söz edecekti şu çöp bidonu üzerindeki bekçi? İyi mi, kötü mü? Hayırla mı, şerle mi? Bazı kadınlar dedi, başta benim karıyı, bakmaz kocasının şerefine hem de şanına, sorar maaş kaç? Öksürdü. Kalabalık kulak kesilmişti. Gerçekten de kalabalıktaki yeni evliler, cicim aylarındakiler de, dahil kocalarının karıları şereften şandan çok, hatta şerefe şana boş vererek kocalarının kazancına dikmişlerdi gözlerini. Murtaza'nın öfkeli sesi sözlerinin ardını getirdi. Halbuki bir kadın, anma kadın, önce tutmalı şerefini, şanını kocasının. Çünkü, Murtaza'nın çünküsünü cırtlak bir kadın sesi kesti. İyi ama bakkal şekeri, kuru fasulyeyi, nohudu, mercimeği, kasap eti, fırıncı ekmeği şerefle şanla vermiyor ki. Para istiyor, para. Murtaza acı acı gülerek, kalabalığın ta gerilerindeki kadına baktı acıyarak. İşte dedi, bir tane daha benim karı gibi düşünen. Sağdan soldan inceli kadınlı başka kadın sesleri makineli tüfek gibi başlayıvermişti. Yalan mı? Dost doğru bir söz. Git fırına bakkala, şerefle şanla ekmek şeker al bakalım. Karısı bilmem ne de bilmem ne. Hiç canım, şeref şan sobada yakılır mı? Yoksa şerefle şanla budak mı boyanır? Manto mu alınır? İskarpir mi? Yok hanımlar, manto iskarpin. Ekmekten sonra gelir mi diyeceksin Hasene teyze? Elbette. Yalnız ekmekle yaşanmaz teyzeciğim. Ya manto, iskarpin, ruj. Kış geliyor, kış. Yarın havalar bozdu da soğuklar bastırdı mı, manto, iskarpin, ruj sobada yakılmaz. Doğru ama önce manto tayyör. Yaşan evin, ruj. Murtaza'nın ağır, sinirli, kocaman eli havaya kalktı. Artık tam bir cürcüne halini alan kadınların tartışmasını şıp kesti. Bir vazife büyüktür herhangi bir namuzdan. Ve dayım Hasan Bey, Balkan Harbi'nde dökerken mübarek kanını kutsal vatan topraklarında sormadı maaş kaç. Kadınlar da dahil, kalabalıkta tam bir tıs. Murtaza bu tıstan da yüreklenerek coştu. Ben giderken Bekaya'dan asker, sormadım idi maaş kaç. Hafifçe öksürdükten sonra, Trakya'da kazdık kocaman kocaman hendikler. Yaptık çakmak hattını. Yağar idi yağmur, çakkar idi şimşek. Savrulur idi yıldırımlar ki görmeye şayeste. Kaçmış idi bütün arkadaşlar koğuşlara. Ben, ha, bırakmadıydım kazmamı elimden. Niçin? Çünkü bir kazma değil idi manto, dudak boyası, iskarpin. Bir kazma orada namuz idi, namuz. Avukat katibinin ciddi mi, matrak mı olduğu pek seçilemeyen kalın gür sesi çınladı. Yaça, var ol. Murtaza coşmuş, cuşu huruşa gelmiş, milleti de getirmişti. Alkış, alkış. Dinmeyi bilmiyordu. Bekledi, çakan gözleri, sivri burnu, dışarıda göğsü, içeride karnıyla uzun uzun bekledi. Bu arada bok karısını hatırlamadı değil. Eşi olaşık. Gör kocanı, gör karıcanı da anla ne adam olduğunu. Lakin ne gezersen de o feraset. Hemen sorarsın, abe maaş kaç? Alkışlar ağır ağır dindi, durdu sonunda. Murtaza bok karısını unuttu. Sözlerinin ardını getirdi. Çağırdı onbaşım, çağırdı çavuşum, gediklim hem de yüzbaşım, teğmenim, abe durulmaz bu yağmur altında. Gel öleceksin. Ne dedim bilirsiniz. Kalabalık gene de kulak kesilmişti. Dedim yağsın yağmurlar, çaksın şimşek, hem de yıldırımlar. Bırakamam ben kazmamı. Binleri aşan kalabalık gök gürültüsünü hatırlatan alkışlarla dalgalı bir denizi andırıyordu. Bu dalgalı deniz şüphesiz yoldan gelip geçenlerin boyuna katılmasıyla daha da genişleyecekti. Ama hiç hesapta olmayan bir şey. Beygiri çıldırmış bir yük arabası caddeden dolu düzgün gelmeye başlayınca kalabalık paniğe kapıldı. Herkes Murtaza'dan önce can kaygısına düşmüştü. Kadınlı, erkekli, çoluk çocuklu kalabalık yıldırım gibi gelmekte olan beladan kaçıp sağa sola doğru dağıldı. Murtaza da. Murtaza'nın askere Bekaya'dan gitmesi de unutulmuştu. Bir anda koca meydan boşalıvermiş, Murtaza'nın söz söylediği çöp bidonu devrilmişti. Murtaza sindiği kıyıda pis hayvan diye geçirdi. Görseydi kurs, alsaydı amirlerinden sıkı terbiye, çıldırmaz idi. Çaresiz evin yolunu tuttu. Tuttu ama canı fena sıkılmıştı. Bir daha kim bilir ne zaman böyle bir fırsat yakalayacaktı vatandaşlarını uyarabilmek için. Yolda disiplinsiz, cahil hayvan diye geçirdi yeniden. Abe sırası mı idi çıldırmanın? Ama suç beygirden çok arabacıdaydı galiba. Arabacı kurs görmüş, amirlerinden sıkı terbiye almış olsaydı hayvanı çıldırmaz, çıldırmayınca da Murtaza'nın pişmiş aşına su katılmazdı. Lakin çok hisli, dokunaklı sözler söyledim. Kafasından bir an kalabalık geçti. Dalgalı, azgın bir deniz gibi kıyılarını döven coşkun kalabalık. Kuzu kuzu dinliyordu onu. Halbuki bir kadın demişti, düşünmeli maaştan önce kocasının kazandığı şerefi şanı. ardını getirecekti sözlerinin. Onun içinde çünkü herhangi bir vazife yüksektir herhangi bir namuzdan diyecekti ki o cırlak karının sesi kesmişti çünküsünü. İyi ama bakkal şekeri, kuru fasulyeyi, nohudu, mercimeği, kasap eti, fırıncı ekmeği şerefle şanla vermiyor ki. Para istiyor, para. İlk bakıştan kadın haksız değildi şüphesiz. Gerçekten de bakkal şekeri, kuru fasulyeyi, nohudu, mercimeği, kasap eti, fırıncı ekmeği şerefle şanla vermiyor, para istiyorlardı. Doğruydu. Yanlış olan paraya önem verenlerin paraya değil şerefe şana önem vermemeleriydi. İşte Murtaza'yı çileden çıkaran nokta da buradaydı. Bütün vatandaşlar paraya değil şerefe, şana, namusa tapmalıydılar. O zaman para değerini yitirir, esnaf şerefi şanı makbul tutar, zamanla da şeref, şan, namus paranın yerini alırdı ki cahil halk para kazanmaya değil şeref, şan kazanmaya bakar, millet topyekun şeref, şan ve namus sahibi olurdu. Bu da bütün vatandaşların çelik bilek, tunç yürekli olmalarını sağlar, bu sağlanınca da düşmanlar ürker, yurda saldırmayı göze alamazlardı. Birden durdu. Peki düşman olmazsa şeref, şan nasıl kazanılır? Kendi kendine cevapladı. O zaman da biz saldırırız düşmana. Aklına yatmıştı. Fakat uğursuz hayvan nasıl da dağıtıvermişti kalabalığı ve bir kalabalık nasıl da dağılıvermişti çıldırmış bir hayvanın önünde. Bütün bu işleri lazım sokmak disipline. İkinci bölüm. Fabrika fen müdürü gülmemek için kendini zor tutuyordu. İşte böyle Murtaza Efendi dedi. Senin vazifen fabrika işlerini kontrolden ibaret. Atölyeleri gezer dolaşırsın. Gördün ki iplik, masura, üst tüpü, şu bu atılmış. Toplatırsın işçileri. Bir de şuna dikkat etmen lazım. İplikhanede işçilerden birçoğu kantar katibine teslim ettikleri masuraları çalar. Katibe yeniden yuttururlar. Buna da göz kulak ol. Sonra bilhassa dokumacılara dikkat etmeyi unutma. Çok arsız heriflerdir onlar. Toplanırlar hela aralığına, yakarlar cigaraları, verirler çeneyi çeneye. Oh, bir kenef arası sohbetidir gider. Fen müdürünün masası önünde hazır olda dikilen Murtaza'nın göğsü dışarıda, karnı içerideydi. Gözleri de fen müdürünün gözlerine sertçe dikilmişti. Birden sordu. Ya ustalar beyefendi? Fen müdürünün yumuşak yüzü sertleşti. Evet dedi, ustalar. Onlar işçiden de beterdir. Ama sen gene de yüzlemeye bakma. Gördüğün gibi bir usta yerinde yok. Hangisi olursa olsun usullacık minle sabahleyin bana. Göz kırptı anlarsın ya. Burun kanatları hazla titreyen Murtaza anlarım beyim dedi elbet. Fen müdür zile bastı. İçeri giren odacıya bana kontrol Nuh'u çağır dedi. Odacı çıktı. Kontrol Nuh hemşerim olur. Bu fabrikada var 10-12 yıllık. Memlekette kapı komşuymuşuz. Ben pek hatırlamıyorum ama çocukluğumda beni omzunda taşırmış. Bu yüzden de resmiyete hususiyeti karıştıracak kadar şımarıktır. Halbuki burası fabrika, malum. Laubaliliğe zerrece tahammülü olmayan yer. Buranın insanları görevlerini bir makine düzeniyle görmelidirler. Murtaza kendini tutamadı. Çok doğru amirim, çok. Aksi halde işlerimiz tavsar. Şüphesiz bozulur disiplin. Elbette. Sonra velev babam olsun. Ufak bir laubalilik, ihmal falan filan. Çünkü benim için her şeyden önce ve her şeyden üstün olarak vazife vardır. Önce vazife, sonra vazife, daha sonra gene vazife. Murtaza birden cuşu huruşa geldi. Yaşa aslan yavrusu aslan. Aksi halde hiç şakam yoktur. Tekmeyi yediği gibi saplansın isterse çamurlara. Neden? Bir vazife yüksektir bir namustan. Vazife bir sırasında görmeyecek gözün evladını. Demeyeceksin ciğerparem. Seni tebrik ederim Murtaza Efendi. Yaşa, var ol. Bilirsin dolaşır damarlarımda kimin kanı. Kimin? Kulağısı dayım şehit Hasan Bey'in. Fen müdürü şöyle bir düşündü. Düşünürken dudakları kımıldıyordu. Gülmemek için kendini öylesine tutuyordu ki sonunda bir kahraman mı diye sordu. Elbet amirim. yazar bütün tarihler. Gelmiş cuşu huruşa, saldırmış düşman toplarının üzerine tek başına. Hangi harpte? Yazar bütün tarihler. Balkan Harbi'nde. Bravo. Demek onun yeğenisin. Çok şükür amirim. Çok şükür ki yeğeniyim onun. Dolaşır benim damarlarımda onun mübarek kanı. Fen müdürü makaraları koyuvermemek için kendisini öylesine tutuyordu ki dayanamadı. Masasından kalkıp pencereye gitti. Sanki orada bir işi vardı. Bir takım dosyalarla evraklar arasında bir takım kağıtları karıştırdı. Sonra geri geldi. Masasına yeniden geçti. Velhasıl dedi. İşi çok sıkı tutmak gerek. Sen çekme kaygı vazifeden yana amirim. Ol sen bana arka, iste benden vazife. Yutkundu, ardını getirdi sözlerinin. Değil yalnız bu fabrika. Lazım tatbik etmek çok sıkı disiplin memlekete. Fen müdürü hayretler içinde sordu. Hangi memlekete? Önce bu il sınırları içindeki memlekete. Sonra da bütün Türkiye'ye. Neden? Çünkü bakarım vatandaşlar tutarlar parayı vazifeden üstün. Hayır, hiçbir zaman olamaz üstün para vazifeden. Çok doğru. Sonra oynar vatandaşlar kahvelerde tavla, altı kollu, pişbirik hem de domino. Hiçbiri geçemez sıkı hazır ola. Sıkı hazır ola geçemeyen bir vatandaş korkutamaz düşmanlarımızı. Fen müdürü doğru demek zorunda kaldı. Sonra bakarım fakir vatandaşlar uyumazlar gece yarılarına kadar. Bu da uygun değildir disipline. Neden? Çünkü lazım bol uyku temiz gıda. Bol uyku temiz gıda parlatır gözleri. Çaktırır içlerinde şimşek hem de yıldırımlar. İçlerinde şimşek hem de yıldırımlar çakan gözler korku verirler düşmanlarımıza. Birden lazım bütün Türkiye'de kurmak mükellefler spor kulüpleri. Mükellefler spor kulüpleri mi? Elbet. Lazım ettirmek talim yurttaşları her sabah ve her akşam. Tam bu sırada kapı vuruldu. Kontrol Nuh içeri girdi. Kalın kemikli, 45'lik bir adamdı. Etli geniş yüzünde kıl kıl damarlarla tilkiyi hatırlatıyordu. Fen müdürünü usulünce selamladı. Biraz laubali, çokça sallapati. Fen müdürünün masasına sokuldu, bekledi. Murtaza'yı işaret eden fen müdürü, işte dedi, sana yardımcı bir arkadaş. Bundan sonra yoruluyorum, işçilerle başa çıkamıyorum. Estek köstek istemem. Birlikte nöbet tutar. Yerdeki budak dilinden gözlerini kaldıran Nuh, bekçi Murtaza'yı tepeden tırnağa süzdükten sonra gülümsedi. Sağ ol beyim. Fabrika ahvalini bilmez değilsin ha. Amele milletim, aman Allah. Yaka silkti. İşçilerden yılıp yaka silken aciz kontrole küçümseyerek bakan Murtaza ise dudak büktü. Kontrol Nuh bunu gördü, kaşları çatıldı. Fen müdür de görmüştü bu ilk kontaktı. Yarın dedi, Murtaza Efendi'yi yanına al, fabrika işçilerini gezdir. Girdiği, çıktığı, masrur hırsızlığını, bilhassa dokumacılarla...